Ayrım 7.
Sayfa 104. Çünkü AB, geleceğin Avrupa Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye yer vermiyor. Bunun kararı 1989'da tam üyelik başvurumuz reddedilirken verildi. İşte bunun için bazı çevreler sessiz darbeyi başlattılar. 1989 Türkiye reddedildi, aynı yıl Soğuk Savaş bitti. Türkiye ortada kalmıştı. Türkiye'nin batıdan uzaklaşma riski vardı. Avrupa almıyorsa o zaman Türkiye AB'ye tek yanlı bağlanmalıydı. Ülke AB'nin himayesi altına alınmalıydı. Ne ilginçtir ki 1989'da Avrupa'nın Türkiye'yi reddettiği gün başbakan tam üye olmasak da gümrük birliğine gireceğiz diyordu. Bunun siyaset, hukuk ve iktisat mantığı yoktu. Başka bir örneği de yoktu. Olamazdı da. Tek yanlı bağlanmanın ince ayarları Brüksel'de Cem Duna'nın başkanlığında yapıldı. 6 Mart 95'te Türkiye AB'ye giremiyor, AB'ye tek yanlı bağlanıyordu. İnanmayanlar 64 maddeli belgeyi bir daha inceleyebilirler. Bu belge herkesten saklanarak imzalandı. Bugünkü Başbakan Bülent Ecevit de bu saklanma durumunu yakınarak defalarca açıklamıştır. O zamanki Mesut Yılmaz da iyi pazarlık edilmedi, içinde büyük yanlışlar var demişti. Tek yanlı bağlanma süreci yani sessiz darbenin 3. safhası 1999 ve 2000'de gerçekleşti. 1995'teki tek yanlı düzenlemelere himaye düzeninin koşulları dayatılarak eklendi. Kıbrıs, Ege, Güneydoğu koşulları, Ermeni soykırımı ve askerin tek yanlı bağlanması talepleri gibi. Bazı çevrelerin telaşı Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki gecikmelerden kaynaklanmıyor. Esas neden himaye altına girmekte olduğumuzun ortaya çıkması. Türk İş toplumsal sorumluluğunun ve demokrasinin gereğini yaptı. AB parasıyla lobicilik yapanlara demokrasi dersi verdi. AB'nin gerçek yüzünü açıkladı. AB Türkiye'yi sevre götürüyor dedi. Anadolu'da pek çok sanayici ve ticaret odası sanayinin ve ticaretin AB tekeline girmekte olduğunu istatistiklerle ortaya koymaya başladı. Tekstil ve gıda başta olmak üzere ulusal sanayiciler sanayinin gümrük birliği yüzünden çökmekte olduğunu belgelerle açıkladılar. Tarım çoktan çökmeye başlamıştı. Sübvansiyonlu AB haksız rekabeti sektörün sonunu hazırladı. Bu tepkiler sessiz darbeyi yürüten çevrelerde telaşa yol açtı. Birileri kral çıprak diye bağırmaya başlamıştı. Bütün telaş gerçeklerin ortaya dökülmesini önlemek için. İnanmayanlar Karen Folk dosyası adlı kitaba şöyle bir göz gezdirsinler. Kralın çıplak olduğunu kendi gözleriyle görecekler. Türkiye-AB ilişkilerinde esas sorun AB'nin Türkiye'yi içine almak istememesidir. AB Türkiye'yi içime almam, özel statüde yedeğimi alırım demektedir. AB bunu Soğuk Savaş bittiği ve aynı yıl Türkiye'nin tam üyelik başvurusunu reddettiği 89'da ortaya koydu. Bu nedenle Türkiye'de bazı çevreler Brüksel ile işbirliği yaparak yine aynı yıl tam üye olmasak da gümrük birliğine gireceğiz demişlerdi. Türkiye resmen AB'ye tek yanlı bağlanıyordu. Gümrük birliği katma protokolünün bir sonucu olamaz. Katma protokol bir bütündü. Mal dolaşımı, iş gücü dolaşımı ve tam üyeliği öngörüyordu. Katma protokole göre 6 Mart 95'te yalnız gümrük birliği belgesinin değil, iş gücü dolaşımı ile birlikte tam üyeliğin de onaylanması gerekirdi. Katma protokol maddeleri okunduğunda bunlar açık olarak görülür. Yanıtlanması gereken sorular. 1. Bugün diğer AB adaylarının neden Türkiye'nin 6 Mart 95'te imzaladığı türden tek yanlı bağlayan ve Türkiye'yi örtülü bir sömürge durumuna sokan bir ilişki düzeni bulunmuyor? 2. Bu tek yanlı belge bugüne kadar ulusal sanayi dallarımızın yabancıların eline geçmesine yol açmıyor mu? Tekstil, gıda, inşaat malzemeleri en iri sektörlerimiz iken bugün yabancı malların işgali altına girmediler mi? 3. Anadolu Ticaret Odası başkanları son yıllarda iç pazarın çok uluslu şirketlerin eline geçtiğini sürekli olarak açıklıyorlar. Bu gelişmeler AB'ye tek yanlı bağlanmanın sonucu değil mi? 4. Türk İş'in Cumhurbaşkanlığı'na Aralık 2001'de sunduğu Avrupa Birliği Türkiye'den ne istiyor başlıklı rapor, Türkiye-AB ilişkilerindeki gerçeği yansıtmıyor mu? AB'nin listesinde bulunan Kıbrıs, Ege, Güneydoğu, Ermeni meselesi, patrikhane konularında isteklerin yerine getirilmesi gerekmiyor mu? 5. Bu istekler yerine getirilip demokratikleşme konusunda da ilerleme olursa AB Türkiye'yi içine alacak mı? 6. AB neden 1994'teki Esenboğa'da Slovakya'da diktatörlükle yürürlükteyken bile bu ülkeye AB içinde yer alacaksın diyor ve listeye koyuyor da Türkiye'ye önce senden istediklerimi ben sonra konuşuruz politikasını yürütüyor. 7. AB neden Türkiye'yi içeri alırken Kıbrıs ve Ege sorunlarını eş zamanlı çözmüyor da önce ödün ver diyor. Bu tutum AB'nin Türkiye'yi yarın da almayacağını gösteren bir kanıt değil mi? Her şey bir yana, sadece Karen Folk dosyasında Cumhurbaşkanlığının bile nasıl hedef alındığı düşünülür ise AB'nin Türkiye politikası daha iyi anlaşılır. Bugün Türkiye-AB ilişkileri tartışılırken gerçekte neyi tartıştığımızı iyi görmemiz gerekiyor. Halkı demokratikleşme taleplerinin arkasına gizlenmiş, haksız bir sömürge düzeni oluşturulmak isteniyorsa, bunu açığa çıkarmak Cumhurbaşkanlığının en önemli ulusal görevi olmalıdır. Ortada belgeler vardır, fiili uygulamalar vardır, AB'nin Türkiye raporları vardır. Gerçekler bunlardır. Değerlendirmelerin bunlara göre yapılması gerekir. Biz bu cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin yeniden himayesi altına girmek için kurmadık. Bir avuç çıkar grubu böyle düşünüyorsa bu onların kendi sorunudur. Biz bunları 1919'da da gördük. O zaman da himaye istiyorlardı kendileri için. Kendilerini kurtarmak için, işçiyi, çiftçiyi, memuru, ulusal sanayiciyi kurtarmak için. Neyi tartıştığımızı 65 milyonun önüne koyalım. Milli takımın Japonya karşısında kazanması ve son 8 takım içine girmesi ulusal bir coşkuya neden oldu. Televizyonlar, gazeteler halk coşku içinde, siyasiler de bu coşkuya katılıyorlar kuşkusuz. Zaferden pay alıp tadını çıkarmaya çalışıyorlar. Yalnız anlayamadığım şey, futbolda Türkiye'nin kazanımına destek veren ve ulusal cephede yer alan bazı çevrelerin futbol dışında gayrimilli olmaları. Sözüm ellerinde imkan olduğu halde bu imkanı tersine kullanan gayrimilli cephelerde bulunanlara. Yoksa halka, sokaktaki insana kimsenin bir diyeceği olamaz. Sevinecek, coşacak, tadını çıkaracak. Televizyonda Türkiye'nin ilerlemesini, üstün geri gelmesini kutlayan siyasiler neden aynı tutum ve coşkuyu ekonomi için gösteremiyorlar? Neden Türk çiftçisinin yabancı çiftçi karşısında yenilmesine göz yumuyorlar? Yabancı tarım ürünlerinin elmadan suya kadar, undan pamuğa kadar Türk tarımını ezmesine yardım ediyorlar? Türk tarımını kaybettirenlerin futboldaki zaferleri kutlamalarının ne anlamı olabilir ki? Yoksa perdeleme mi yapıyorlar? Türk işçisini yabancı işçi karşısında gerileten, yabancı iş gücünün galibiyetini hazırlayan siyasiler, bürokratlar, futbolda kirli işlerini mi örtmeye çalışıyorlar? Ulusal sanayicinin mağlubiyeti için, çok uluslu şirketlerin Türk ekonomisinde egemenlikleri için, yabancılara çalışan siyasiler ve bürokratlar nasıl olur da milli takımın başarısını alkışlayabilirlerdi ki? Bu işte bir çelişki yok mu? Futbolda milli, iktisatta gayrimilli. Promosyon yapan gazete, İtalyan tabağı en iyisi, Fransız arabası en güzeli, İspanyol koltuğu en rahatı derken, milli takımın zaferi diye başlık atarsa bu ne anlama gelir? Bir kandırmacı olmuyor mu? Vatandaşın en güzel ifade ettiği gibi, insanımız toplumsal coşkuyu yalnız spor alanında değil, toplumsal alanda da tatmak istiyor. Darısı iktisadın başına diyerek sahtekarların maskelerini düşürüyor. Almanya'daki otomobil fabrikasının kapısına kocaman bir ilan asmış. Japon arabası alacaksan git Japonya'da iş ara. Alman hem Japonya'yı futbola yendiği zaman bu zaferi coşkuyla kutlar, hem de kendi ürünlerini dünya pazarına başarıyla pazarladığı zaman zafer kazandığına inanır. Almanya'da Fransız ithalatı teşvik edip sadece futboldaki zaferini kutlasaydı Almanya Fransa olamaz zaten. Gelelim esas meseleye. Gelişme, uygarlık, sanayileşme ölçülerini ve politikalarını ulusal düzeyde ayarlayamadığımız sürece futbol zaferinin coşkusu bir saman alevi gibidir. Senegal'in, Nijerya'nın ya da Tunus'un futbol zaferleri gibi. Futboldaki ulusallığı, iktisadi ve toplumsal alanda da uyguladığımız zaman gelişmiş bir ülke oluruz. Ülkenin gümrük birliği gibi anlaşmalarla AB'ye teslim et, iç pazarını çok uluslu şirketlere bırak, mağlubiyeti baştan kabul et, ulusal sanayicini havlu attır, fabrikasını yabancıya satsın, insanın işsiz kalsın, çiftçinin ürününü değerlendiremesin, yabancılar karşısında ezilsin, sen ondan sonra milli takımın başarısını siyasetçi medya olarak coşkuyla kutla, bütün bu sayılan mağlubiyetleri hazırlayan unsurlar ve cephe olarak. Bu olsa olsa İstanbul'un işgali sırasında İngiliz ordu takımı ile Taksim'de maç yapan mahalli takımların zaferi gibi olur buruk bir zafer. Her şeye rağmen milli takıma başarılar dilerim. Gayrimillileri de yenmesi için. Demokrasilerde odak noktası insandır, halktır, toplumdur. demokrasi insana halka hizmet ettiği, toplumsal mutluluğu yükselttiği oranda işlevini görmüş olur. Bazı büyük sermaye çevrelerinin gazetelerde verdikleri çok pahalı ve paralı ilanlar, Türkiye'de demokrasiyi paralı demokrasi haline getirmiş bulunuyor. Parayı bastıran ben en demokratım dercesine ortalığa egemen oluyor. Gazetelerde, televizyonlarda, sivil toplum örgütlerinde. Artık para ve sermaye çalışıyor. Gazetelerde paranın, sermayenin savunduğu düşünceleri yazıyorlar. Yazarları paralarını sermayeden aldıkları için halkın değil ancak o takımın oyuncakları gibi kalem oynatıyorlar. Televizyonlarda haberler, yorumlar sermayenin estirdiği rüzgar doğrultusunda olmak zorundadır. Çünkü medyada sermayenin egemenliği ve tekeli var. Çiftçinin, işçinin, memurun, esnafın etkisi yok. Onlar devre dışı. Hatta ulusal sanayicinin bile etkisi yok. Çünkü sermaye dış odakların güdümüne girmiş. Dış odaklar kendi uzantıları konumundaki iç sermayeyi yönlendiriyor. Burada ise ulusal çıkarın, halkın yararının sözü bile edilemez olmuş. Önemli olan uluslararası güç odaklarının egemenliğidir. Bunlar içerideki uzantıları durumundaki sermayeye, onlar da ellerindeki medyaya, sivil toplum örgütlerine, siyasilere, bürokratlara buyuruyorlar. İşte böylece sürüp gidiyor. Türkiye'de nüfusun %44'ü tarımda yaşıyor. Çiftçinin sözü geçiyor mu? AB geliyor, ulusal program diye kendi programını hazırlatıyor. Çiftçiye bir kuruş vermeyeceksin diyor. Kendisi yılda 50 milyar euro hibe ediyor. Avrupa'nın elması, bisküvisi, makarnası, peyniri hatta suyu Türkiye pazarını doldursun diye. Bush geçen ay imzaladı. Amerikan çiftçisine yıllık 20 milyar dolar desteği ek olarak 10 yıl için fazladan 90 milyar dolar. Yani yıllık 29 milyar destek 25 milyon çiftçiye. Bizde ise 30 milyon insan. Ve çiftçi Türkiye'de paralı ilanlarla kendini savunamıyor. Örgütlenmemiş, örgütlendirilmiyor. Demokrasi mi? Bakın Fransa'ya, çiftçi kendisini nasıl savunuyor. Sıkıysa büyük sermayeye paralı ilanlarda dış güçlerin yanında yer alsın. Yer yerinden oynar Fransa'da. İşte demokrasi bu. Halkın sesi, halkın gücü, halkın yararı. Gerçek Kopenhag kriteri Türkiye'de işçinin, çiftçinin, memurun, esnafın, ulusal sanayicinin sesi ve gücü gazete sayfalarına, televizyon ekranlarına, sivil toplum örgütlerine ve de hükümetlere yansıdığı zaman ortaya çıkmış olacaktır. Bunlara yansımayıp paralı ilanlar ile gazete sayfalarına büyük sermaye çevrelerinin sesi ve görüşü olarak yansıdığı zaman bunun adı paralı demokrasi veya sermayenin demokrasisi olur. Bu ise çiftçinin, işçinin, memurun, esnafın, ulusal sanayicinin çıkarlarını gözetemez, dışarıdaki güç odaklarının ve içerideki uzantılarının göstermelik demokrasisi olur. Paralı ve pahalı demokrasi, bedelini Türkiye'nin ödediği başkalarının demokrasisi, sermayenin ve onun yakın çevresindeki imtiyazların demokrasisi. Demokrasi demek, halkın çıkarlarını korumak, halkın mutluluğunu demokratik ve uygar bir hukuk düzeni içinde sağlamak demektir. Kendi çiftçisini yabancılara ezdirerek, kendi işçisini ülkeyi gereksiz yere yabancı malla doldurup işsiz bırakarak, ulusal sanayisinin fabrikasını yabancıya satmaya mecbur ederek, kendi ülkesini tek taraflı anlaşmalarla yabancıların yönetimine bırakarak, Türkiye'yi çok uluslu şirketlerin egemen olduğu örtülü bir sömürge yaparak demokrasi olur mu? Bu olmaması gereken işleri olur hale getirmek için paralı ilanlar veren bazı büyük sermaye çevreleri kimi hizmet ediyor? Yukarıda sayılanların halkımıza yarar sağlamadığı ortada değil mi? Türkiye'nin esas sorunu içerideki bazı güç odaklarının dış çevrelerle yürüttükleri demokrasi oyununda yatmaktadır. Dışarıdaki güçler kendi ülkelerinde uygulayamadıklarını kendi uzantıları vasıtasıyla Türkiye'de uygulatmak istemektedirler. Sermayenin siyasete, medyaya, eğitime, sivil toplum örgütlerine egemen olduğu bir ortamda bunu başaracaklarını sanmaktalar. Küçük bir azınlığın halka egemen olduğu bir düzen demokrasi olamaz. Olsa olsa sermayenin demokrasisi olur, halkın değil. Yayın evinde karşılaştığım arkadaşlar bilgisayar parçalarının bulunamamasından yakınıyorlardı. 1-1,5 yıl içinde yeni modeller devreye sokulduğu için eskilerin parçaları getirilmiyor. İçeride yan sanayide kuşkusuz kurdurulmuyor. Komşusunun Türkiye'de sürümü az olan orta halli İngiliz arabasının amortisörlerine faturası inanılmaz yüksek gelmiş. Üstelik 2 ayda beklemiş. Konu ulusal sanayiden ulusallıktan açılmıştı. Türkiye'de ulusal sanayi politikasındaki zaafları konuşuyoruz. Galiba geçen Nisan ayındaydı. Türkiye'ye yılın ilk 3 ayında dışarıdan 30 dolayında yeni model otomobilin iç pazara girdiği övünçle bir gazetemizde yer alıyordu. Ne güzel 30 yeni model girmişti Türkiye'ye hem de kısa bir sürede. İspanya'da, İsveç'te ya da Japonya'da böyle bir haber övünç değil, utanç vesilesi olurdu yerlisini öldürdüğü için. Geçen Mayıs ayında bir başka büyük gazetemizde ünlü bir Alman otomobil firmasının adı manşete yerleşmişti. Manşetin altında övüşle sunulan haber şuydu. X firması Türkiye'de ekonomik krize meydan okudu. Halk kriz yaşıyordu ancak en pahalı, en lüks arabalar krize rağmen pazara girmeyi sürdürüyorlardı. Gazeteye göre krize meydan okuyorlardı, hem de övünçle. Bunları yazanlar kimlerdir? Halkın ekonominin aleyhine olan uygulamaları, politikaları, gelişmeleri kimin adını övünerek sunmaktadırlar? Patronlarının mı, çok uluslu şirketlerin mi yoksa her ikisinin birden mi yararına görmektedirler? Türkiye sanki işgal edilmiş, bunlar da işgal güçlerinin, onların şirketlerinin temsilcileriymiş gibi sunuyorlar haberleri. Özal dönemiyle birlikte Türkiye Soğuk Savaş sonrasının koşullarına yavaş yavaş hazırlanmaya başlıyordu. 80'li yılların ortalarına doğru tarım ıslah istasyonları ortadan kaldırıldı. Aynen köy enstitülerinin yok edilmesi gibi. Çok uluslu şirketlerin önü Türkiye'de tamamen açıldı. Yerli ve ulusal tesisler yabancıların eline geçmeli, içerideki büyük sermaye dışarıdakiyle el ele vererek Türkiye'yi yönetmeliydi. Elmadan çiki tamuza, undan tütüne, şekerden çaya kadar her şey bol bol dışarıdan gelmeliydi. Çiftçiye hiç gerek yoktu zaten. Amerika ile AB arasındaki Muz Savaşı, Fransa ile İngiltere arasındaki Et Savaşı bizi hiç ilgilendirmeyecekti. Bizim böyle lüzumsuz savaşlara ilgimiz olamazdı. Avrupalı olmak isteyenler biraz Avrupalının yaptıklarına bakmak zorundadırlar. Bazı akademisyen, medya iş adamı kırması uzmanlar Avrupalının yaptığını değil, söylediğini yapmanın ne kadar iyi olduğunu sermaye çevrelerine hazırladıkları gösterişli raporlarla sunuyorlar. Onların iyi ve kötü ayrımları şöyledir. 1. Türkiye'de çiftçinin etinin, sütünün, pancarının, tütününün, pamuğunun değerlendirilmemesi iyidir. Bunun yerine dışarıdan ithal edilmelidir. 2. Tarıma Amerika'nın, AB'nin yaptığı gibi yapılmamalıdır. Onlara destek verebilir ama biz veremeyiz. 3. Ulusal sanayiciler kötüdür. Bunun yerine çok uluslu şirketler almalıdır. Çok uluslu şirketler Türkiye'nin yararına çalışırlar. Bundan dolayı da Venezuela'da Chavez çok uluslu şirketleri karşı koyarak yanlış iş yapmıştır. Biz aynı hataya düşmemeliyiz. 4. Ulusal sanayinin yok olması ve bu fabrikalardan çalışanların işsiz kalmaları da önemli değildir. 5. Türkiye'de siyaset, iktisat, güvenlik, kültür yabancıların eline geçmelidir. Böyle olursa bu ülkede halkın refahı artar. Bunlar açıkçası Türkiye'yi sömürge yapmak isteyenlerdir. Utanmadan Mesut Yılmaz'ın bile pek iyi sayılmaz dediği gümrük birliğini tek yanlı bir sömürge belgesi bile savunabilmektedir. Bunlar gerçekten kimin adamları? Bizimle bir ilgilerinin bulunmadığı apaçık ortada. Siyasete sokmak istedikleri adamlardan da belli değil mi? Ben neye seviniyordum ki? Sadece bir maç galibiyeti miydi beni sevindiren? Hayır, bu değildi. Ben halkın sevinmesine seviniyordum. Halkın coşkusuna, mutluluğuna seviniyordum. Bunun da arkasında başka şeyler vardı. Ben halkın coşkusuna alkış tutarken halk acaba sadece maç yüzünden mi coşmuştu, bayraklara sarılmıştı? İş bu kadar basit değildi. Daha başka şeyler vardı arkasında. Çünkü maçla, futbolla ilgisi olmayan yaşlı ninneler, dedeler de coşmuşlardı. Gençler de bayraklara sarılmıştı. O zaman bu coşku sadece bir futbol maçı galibiyeti değildi. Türk bayrakları, maçlar, danslarla süslü toplumsal coşkunun arkasındaki sebepler nelerdi? Kötü haberlerin arasından sıyrılıp çıkmış bir iyi haber olma ayrıcalığı mıydı sadece bu coşkuyu yaratan? Toplumsal kimlik arayışının tetikleyicisi mi olmuştu bu futbol maçı? Eğer bu toplumsal kimlik arayışına duyulan özlem ise bunun arkasında ya da içinde ne gibi öğeler bulunuyordu? Dışarıdan yapılan siyasi, iktisadi, kültürel dayatmalara karşı toplumsal ve ulusal bir direnç mi coşkuyla bütünleşip bayraklara, şarkılara, marşlara dönüşmüştü? Bunlar geçerli ise özünde ulusal kimlik arayışının çevresinde toplanmıştı bütün bu toplumsal coşku. Bir kaynaşmayı, bütünleşmeyi simgeliyordu. Yaşlısı, genci, zengini, fakiri, sade vatandaşı, aydını birdenbire bütünleşivermişti. Kendi bayrağına sarılıyordu, kendi şarkısının kendi marşını söylüyordu halk haykırırcasına. Bu ulusal bir şeydi, ulusal bir arayışı gösteriyordu. Kendine saygı, kendi öz değerlerine sevgi arayışı ve isteği vardı bu toplumsal coşku içinde. Halk aslında bunun özlemi içindeydi. Halk coşkusuyla kendi sesini, kendi şarkısını, kendi kimliğini ortaya koymak istiyordu bence. Bunun için her kesimi ve her kesitiyle bir bütünlük içindeydi. Halk bu ulusal coşkusunu kime karşı gösteriyordu ki?
Acaba dış itelemeler, IMF'in, Dünya Bankası'nın, Karen Folkler'ın Türkiye'ye karşı aşağılayan bir yönetici gibi yaklaşımları mı halkın ulusal kimliğini büyük bir coşkuyla ortaya koymasına yol açmaktaydı? Bunun gibi içeride dışarıdakilerin borazancı başlığını yapan televizyon kanalları ve gazetelerin halktan kopuk, büyük sermayenin kısır çıkar hesapları gölgesinde çığırtkanlıkları mıydı bu insanlar tepkilerini gösteriyordu? Öyle ya, halk bayrağına sarılıyor, milli marşına sarılıyordu. Bununla öz kimliğini siyasi, iktisadi ve kültürel olarak yok etmek isteyenlere tepkisini göstermiş olmuyor muydu? Bana göre halkın coşkusu futboldan çok öte ulusal bir coşku ve ulusal bir başkaldırıydı. Yabancıları öne çıkarıp Türkiye'yi siyasi, iktisadi ve kültürel olarak bağımlı hale getirmek isteyenlere karşı ulusal bir tepkiydi. Kendi halkına, kendi kimliğine yabancılaşan, buna karşılık dışarıdaki güç odaklarının çıkarları doğrultusunda hareket eden bazı büyük sermaye çevrelerine, bazı medya organlarına karşı bir başkaldırının ifadesiydi. Ben bu coşkuyu ve meydanlara yansımayan sesi son 5-6 yıl içinde Edirne'den Antep'e kadar konuşmalar yapmak üzere gittiğim toplantılarda hissetmiştim. Senegal ve Güney Kore maçları kazanılmadan da halkın içinde bu istek, bu coşku, bu heyecan vardı. Bir basınç vardı ama halk gösteremiyordu. Gazeteler, televizyonlar onun sesini yansıtmıyordu. Siyasi partiler IMF'in, Dünya Bankası'nın, Karen Folkler'ın çevresinde toplanmıştı. Senegal maçında, Kore maçında bu basınç volkanı patlattı. Halk kendi sesini yollara, meydanlara dökülerek duyurabildi. 70 yaşında ninenin, 80 yaşında dedenin, Türk bayrağını sarılarak İstiklal Marşı'nı torunları ile birlikte söylemeye çalışmaları başka nasıl açıklanabilirdi ki? Teşekkürler sana milli takım, teşekkürler sana Senegal ve Güney Kore. Halkın kendi sesini, gerçek Atatürkçülüğü duyurmasına, coşkuyla göstermesine yardım ettiğiniz için. Batıya sesimizi yine Asya'dan duyurduk, ne garip. Bir Kanada gazetesinin muhabiri benimle söyleşi yapıyor. Küreselleşmenin Türkiye üzerindeki etkilerini sorguluyorum. Ortaya çıkmakta olan olumsuz sonuçları anlatıyorum. Sermaye, mal, teknoloji hareketleri bakımından bütün ülkeler yararlanmayacaklar mı? Bakışıyla sorusunu yöneltiyor. Ben de Kanada'nın ve Türkiye'nin karşılıklı durumlarının ortak çıkarlar yaratarak değil, çıkar çatışması biçiminde nasıl sonuçlar doğurduğunu İşi sayılara dökerek kendisini anlatıyorum. Kanada firmaları kazanıyor, Kanada'nın sanayicisi, işçisi Türkiye'den yararlanıyor. Bizimkiler nasıl oluyor da hep kaybediyorlar. Mali sistem de öyle, bizimki kaybediyor, karşıdakiler kazanıyor. Türkiye'de ithalatçı Türk firmaları şimdilik kazanıyorlar. Ancak bunların da yarın kazanç kapıları kapanacak. Ticarette yabancı firmalar hızla Türkiye pazarını tekellerine alıyorlar. Ticaret odalarının istatistikleri ortada. Bu defa soruyu ben soruyorum. Madem küreselleşmekten herkes karlı çıkacak, bizimle yer değiştirmek ister misiniz diye şaka yolu takılıyorum. İşte o zaman işin şakasından biri ürküyor, hatta irkiliyor. Batı kapitalizmi kazanan taraf dünyanın geri kalanından sürekli kazanıyor. Küreselleşme iyi ancak sadece kazanan taraf için iyi. Fiilen iktisadi, siyasi, askeri gücü elinde bulunduran tarafa yarıyor. Güçlü devletlere, onların çok uluslu şirketlerine yarıyor. Soğuk savaşın bitiminden itibaren bütün gelişmeler dünyanın %80'i için daha da olumsuz koşulların ortaya çıktığını gösteriyor. O zaman küreselleşme ve açık ekonomi, güçlü Batı devletlerinin ve onların çok uluslu şirketlerinin dünya üzerindeki egemenliğini ve tekelini daha da arttırıyor. Modern sömürgecilik, örtülü faşizmi de beraberinde getiriyor. Dünyada oligarşinin egemenliği, az gelişmiş ülkelerde oligarşinin yerel uzantıları işi birlikte götürüyor. Türkiye bu sıkıntıyı yaşıyor. Soğuk savaş sonrasında bir batılı gibi Batı'nın içinde yer almayacak Türkiye için dış ve iç oligarşi yeni bir elbise hazırlıyor. Bugün Türkiye'de Ecevit'in şahsında Ecevit değil, soğuk savaş sonrasının yeni elbisesi tartışılıyor. Dünya oligarşisi ve Türkiye'deki uzantıları, AB'ye Türkiye'yi tek taraflı bağlayacak, Batı oligarşisi ile Türkiye'deki uzantılarını ülke yönetimine bütünleştirecek formül arıyorlar. İşte size ispatım. Ortada dolanan isimlere bakın, kendi medyalarında bunlara prim veriyorlar. İçerideki oligarşi bu üç adamı destekliyor, büyük sermaye bunların arkasında. AB, IMF, Dünya Bankası meseleleri aslında bu düzenlemelerin dolgu malzemesi. AB çevreleri şimdiden Türkiye'ye özel statü pazarlamalarını yapmaya başladılar bile. Kanada ile başladık ama iş nerelere geldi? Sorun bizim kendi sorunumuz. İç ve dış oligarşi ortaklığının kurduğu sistemin toplumsal demokrasiyi çalıştıramama sorunu. Oligarşi halk faktörünü bertaraf etmek istiyor.
sessiz darbelerin aksamadan yürümesi için. Aynen sessiz darbe kitabında yazdığım gibi. Tek engel Türk Silahlı Kuvvetleri diyorlardı. Halkın futbol vesilesiyle bayrakları sarılıp dökülmesi oligarşiyi biraz ürküttü. Ulusal bilinçten korktular.